Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usulü Erkam, Muhibban-ı Erkam, dergahı hüdayidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki neden ile. Biliniz ki ailedir en muhkem kale, ağaç dalıyla, köküyle, insan sülalesiyle, ailesiyle gürler. Ve yine biliniz ki yuvayı, dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan ahlak ve mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz, fıtratı kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama dinsiz, dünyanın dört bir yanında iyilik için atan kalplerimiz, çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinize Erkam Radyo Çamlıca Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Sizleri bizlerle buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, hak üzere konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, son dönemlerde okullar ve öğrencilerle ilgili yaşadığımız sıkıntılar üzerine 18 maddelik okullarımız, ailelerimiz, çocuklarımız ve geleceğimiz adlı bütün bu olayların kök nedenlerini konuştuğumuz bir program serisindeyiz. Bu 18 maddede bir numarada anne ve babaların evlatları için üniversite eğitimine endekslenmiş yüksek gelirli bir kariyer arzuları ve kendilerini ve evlatlarının bütün zamanlarını ve kaynaklarını üniversite sınavına ayırmaları yer alıyordu. Bu konuyu işledik. İkinci sırada en kaliteli öğrencilerimizi öğretmen olarak yetiştiremememiz, bu da yetmezmiş gibi 1990'lardan itibaren dershane sisteminin kaliteli öğretmenlerimizi okullardan çekmesiyle, özel okullarında devlet okullarındaki kaliteli öğretmenleri transfer etmesiyle öğretmen kalitemizin düşmesi yer alıyordu ki bu iki maddeyi hatırlayacaksınız işledik. Okullarımızda, ülkemizde, topyekun eğitim hayatımızda şahit olduğumuz bütün bu şiddetin, cinnetin, nefretin ve zilletin sebebi olan üçüncü maddemiz ise sınıf ortamının bozulması ve buna karşı okul yönetimi ve öğretmenlerin çaresizliği ve yetkisizliğiydi. İki haftadır da bu konuyu ele alıyoruz. Aziz dostlarım, şimdi programın en somut bölümüne geldik, son bölümüne geldik. 15. maddedeyiz ki bu 15. maddede size 30 maddelik sınıf düzeni ve öğretmen yetkisini içeren bir eylem planı arz edeceğim. Sınıf ortamının bozulmasını önlemek, öğretmeni yalnız bırakmamak, okul yönetimini daha etkili hale getirmek ve her şeyden öte disiplin kültürünü yeniden inşa etmek adına acizane 30 maddelik bir eylem planı teklif ediyorum eğitim camiasına. Bir, okul çapında ortak bir davranış dili oluşturulmalı aziz dostlarım. Bir öğretmenin uygun değil dediğine başka bir öğretmen önemli değil dememeli. Ortak dil yoksa disiplin dağılır. Çift komut ruh zehirlenmesi oluşturur. 2. Her sınıf için 5 temel kural belirlenmeli. Az, net ve uygulanabilir kurallar öğrencinin zihninde çok daha güçlü yer eder. Kabulü kolay olur. 3. Kurallar öğrenciye gerekçesiyle anlatılmalı. Böyle istiyoruz, ben böyle emrediyorum değil. Bu kural öğrenme hakkını ya da şu hakkını koruyor evladım denmeli. 4. Öğretmen uyarısında yönetim desteği çok net olmalı. Öğrenci, öğretmenin arkasında okul yönetiminin böyle bir dağ gibi durduğunu, bir kale gibi durduğunu bilmeli. 5. Öğretmen asla sınıfta yalnız bırakılmamalı. Bunu mekansal anlamda söylemiyorum, manevi anlamda söylüyorum. Zor sınıflar tek öğretmenin kişisel problemi gibi görülmemeli. 6. Davranış ilerlerinde hızlı geri dönüş yapılmalı. Geç kalan disiplin, disiplin de değildir, adalet de değildir, etkisini kaybeder gider. 7. Adil ama tutarlı yaptırım sistemi kurulmalı. Aynı davranışa farklı tepkiler verilirse öğrenci sınırını öğrenemez. Buna daha sonra galiba bu 18 maddenin ilerleyen maddelerinde ayrıyeten değineceğim ama yeri gelmişken yaptırım aynı askeri okullardaki yaptırım gibi olmalı. Okulla ilişki kesilen bir öğrencinin eğitim hayatı bitmeli. Asla başka bir okula, orasını da fesada vermek üzere yollanmamalı. Öğrenci kayıt yaptırırken bunu bilmeli. Suça sürüklenmiş çocuk yaftasının ardına asla sığınılmamalı. Zarar verdiği ailelerin hakkını almak ve henüz daha zarar vermediği ailelerin hakkını korumak adına bu konuda çok net ve tutarlı olunmalı. Onarıcı disiplin uygulanmalı. Nedir onarıcı disiplin? Öğrenci yalnız ceza almamalı, verdiği zararı onarmayı, telafi etmeyi de bilmeli ve öğrenmeli. Akran zorbalığı yapan öğrenciler, verdikleri zarara uygun oranda, hani bu ormanda ağaç ekimi olur, ağaç dikimi olur, tarlada pamuk hasatı, buğdayda harmanda çalışmak, diğer hasatlara yardımcı olmak, bir yerde portakal toplamak, bir yerde çilek toplamak, madenlerde taş ocaklarında çalışmak bile olsa eski usul çalıştırılmalı. Zararın sonucunda sadece ona bir ceza, yani bir hapis cezası gibi değil, üretken bir şekilde o topluma katkı sağladığını da bilmeli. 9. Öğrenciye davranışının sonucu çok net bir şekilde gösterilmeli. Bu yaptığın, arkadaşının öğrenme hakkını etkiledi ya da şu hakkına bir zarar verdi gibi. 10. Sınıf başlangıç ritüelleri oluşturulmalı. Dersin ilk dakikaları sınıfın psikolojik kapısıdır. İlk dakikalarda fesada giden bir ders asla toplanamaz. İlk dakikalarda güme giden bir disiplin asla geri gelmez. 11. Derse giriş ve çıkış düzeni çok net olmalı. Düzensiz giriş, düzensiz ders üretir aziz dostlarım. Buna öğrenciler de, öğretmenler de, yönetim de uymalı. 12. Sınıf içi konuşma kuralları belirlenmeli. Hani konuşmak yasak değil ama gelişi güzel bölmek yasaktır gibi özel kurallar netleştirilmeli. 13. Öğretmenlerin ortak uyarı dili olmalı. Kısa, sakin, net ve kişiliği değil davranışı hedef alan bir dil kullanılmalı. Eğer sınıfta disiplini geri getireceksek. 14. Öğrenciyle asla güç savaşına girilmemeli ve böyle bir özel protokol oluşturulmalı. Öğretmen sınıf önünde meydan okuma tuzağına düşmemeli, düşürülmemeli. 15. Zor sınıflar için yönetim destek planı hazırlanmalı. Bazı sınıflar bireysel çabayla değil, ekip desteğiyle toparlanır. Aziz dostlarım, 12 bölümdür bu eğitimde şiddetin, nefretin önlenmesiyle alakalı epey bir çerçeve arz ettiğim için bu son bölüm, 3. maddenin, hani 18 madde söyleyeceğim, anlatacağım demiştim ya size. Bu 18 maddenin 3. maddesi olan sınıftaki o disiplinin bozulmasıyla alakalı böyle hızlı hızlı geçtiğim 30 madde. Hani hızlı geçtiğimi zannetmeyin, bunları zaten çok detaylı sizlerle işledik. 16. Öğretmen deneyim ve paylaşım grupları kurulmalı. Öğretmenler birbirinden yol, yordam, yöntem, dil ve strateji öğrenmeli. En iyi öğretmenlerin seçilmesi ve ödüllendirilmesi sağlanmalı. Eğitimde iyi örnekler projesi gibi en iyi öğretmenlerin de bilinir hale getirilmesi, görünür hale getirilmesi sağlanmalı. Öğrencilere sorduğunuzda 500 futbolcu, 1000 sanatçı, yüzlerce bilgisayar oyunu biliyorlar. Binlerce karakter biliyorlar. Ama en iyi 10 öğretmen say desek, hani bir kere biz bu öğretmenleri bilinir hale getirmediğimiz için sayamazlar. İkincisi umurlarında değil ondan sayamazlar. Bunun önüne geçecek bir teşvik ve ödül sistemi kurulmalı. 17. Öğretmen tükenmişliği izlenmeli. Tükenen öğretmen sınıfı değil, önce kendini taşımakta zorlanır. Allah korusun, sadece sınıfı değil bir ülkenin geleceğini karartabilir. 18. Kriz iletişimi eğitimi verilmeli. Her öğretmen zor öğrenci, zor veli ve zor sınıf anlarında ne yapacağını bilmeli. 19. Veli görüşmelerinde öğretmen asla yalnız bırakılmamalı. Hem öğrencinin karşısında bırakılmamalı, bunu söylemiştim. Şimdi velinin karşısında da öğretmenlerimiz yalnız bırakılmamalı. Özellikle ciddi disiplin meselelerinde yönetim öğretmenin yanında olmalı, yanında durmalı. Çocuk anne babasının ne yaparsa yapsın kendisini değil, sınıfın ve okulun hakkını ve adaletini bir şekilde koruyacağını bilmeli. Aziz dostlarım, rahmetli babam Mehmet Şükrü Arıkan, Osmani İvatip Sesi müdürüydü. Allah gani gani rahmet eylesin bütün geçmişlerimize. Okulda yaptığım değil, yapma ihtimalim olan hatalar için bile ceza verirdi yani. Çünkü ben müdürün oğluysam, hani müdür oğluna iltimas geçiyor mu sorusu akıllara bile gelmesin diye 7 yıllık İmam Hatip Lisesi hayatım, yani inanın dayakla geçti yani. Diğerlerine bir sopa vurulacaksa bana 5 sopa vurulurdu yani. Siz de diyebilirsiniz, hocam sen de hak etmişsin, çok haylaz bir öğrenciymişsin. Öyle de değil ama hani elleri dert görmesin, mezarına ağır varmasın. Hani adaleti sağlamakla alakalı. Çünkü insanlar düşünürler yani. Hani ne kadar haklıymış. İki öğrenci, biri oğlu, biri öğrencisi. Hani oğluna da bir sopa vursa, öğrenciye de bir sopa vursa inanın derler yani. Yani müdür biraz yavaş vurdu onu falan. Ama daha şiddetli 5 tane vurunca, hadi birini dedin, ikisini dedin, üçünü dedin, dördünü, beşini diyemezsin artık, insafa gelirsin yani. 20. Öğrenci sorumluluk sözleşmesi yapılmalı okullarda. Öğrenci sınıfın pasif üyesi değil, düzenin ortağı olan bir eğitim paydaşı haline getirilmeli. Bu ona şahsiyet de kazandırır. 21. Olumlu davranışlar görünür kılınmalı. Sadece problem çıkartan değil sınıfta, doğru davranan öğrenci de görülmeli. En iyi öğretmenler seçildiği gibi en iyi öğrenciler de seçilmeli. 22. Sessiz çoğunluğun öğrenme hakkı korunmalı. Bugün okullarımızın da üniversitelerimizin de en büyük, size yemin ederim aziz dostlarım, en büyük fesada veren sebebi bu. 3 tane terör yandaşı 600 kişilik amfiyi susturuyor üniversitede. O sessiz çoğunlukta ses çıkarmıyor. Sonra bunlar palazlanıyor. İnsanlar zannediyor bu 3 kişi, 300 kişi. Öyle bir mayalanma oluyor maalesef. Ve maalesef üzerine maalesef, esef ala esef, bu üniversitedeki terör yandaşları liselere, hatta ortaokullara kadar indiler şu anda. Yani bir tane terör yandaşı, bir zorba öğrenci, 20 kişilik, 30 kişilik bir sınıfı, hatta bir kişilik bir okulu fesada verebiliyor. Dolayısıyla disiplin çoğu zaman derse katılmak isteyen öğrencinin, o sessiz sakin öğrencinin hakkını da savunabilmek. 23. Sınıf için küçük liderlik görevleri verilmeli. Bunu zaman zaman eğitimde deniyoruz. Bağ bahçe işleri gibi, küçük böyle mini hayvanat bahçesi gibi, bir mantar yetiştirmek falan gibi. Enerjisi yüksek öğrenciler olumlu sorumluluklara yönlendirildiğinde, hani akran zorbalığıyla arkadaşını yönelteceği enerjisini tarlada, bağda, bahçede, orada, burada olumlu manada kullanabiliyor. (Gülüyor) 24. Rehberlik servisi önleyici rol üstlenmeli aziz dostlarım. Sadece krizden sonra değil, krizden önce de çalışmalı. Hastalığı giderici değil, önleyici, koruyucu tedbirler uygulamalı. 25. Davranış verileri mutlaka sürekli takip edilmeli. Hangi sınıfta, hangi saatte, hangi tür davranışlar artıyor? Okul bunu, üstelik şimdi yapay zeka da var, çok tutarlı, gerçekçi analizler yapılabilir. 26. Okul disiplin kurulu eğitici gibi işlemeli. Böyle kafa kesen gibi değil de, disiplin kurulu sadece ceza makamı değil, davranış farkındalığı merkezi, bir eğitim merkezi de olmalı. 27. Yönetim destek protokolü oluşturulmalı. Yani öğretmen hangi durumda kime nasıl başvuracağını bilmeli. 28. Öğretmen itibarını koruyan okul dili geliştirilmeli. Okulun hiçbir alanında öğretmeni değersizleştiren dil normalleştirilmemeli, normalleşmemeli. 29. Öğretmen yetkisi kurum içerisinde netleştirilmeli. Belirsizlik şeytanın sevdiği bir şey. Sistem, sistemin yaradanı Allah'ımızın sevdiği bir şey. Dolayısıyla belirsizlik öğretmeni zayıflatır aziz dostlarım ama netlik güçlendirir. Unutmayın ki standartizasyon her alanda kalite getirir. 30. Okul kültürü haftalık değerlendirmelerle sınıfta görünür kılınmalı. Yani bunu derken disiplin bir kere ilan edilip bırakılırsa olmaz ama sürekli takip edilirse, konuşulursa, güncellenirse öğretmene mesela sadece kendini geliştir demek yetmeyebilir. Yetmez de zaten. Okulun öğretmene geliştirebileceği zamanı, zemini, desteği ve meslektaş dayanışmasını ve bunun altyapısını vermesi, sağlaması gerekir. Bu yaklaşım aslında bize tek bir şey söyler. Sınıf düzeni yalnızca öğretmenin kişisel maharetiyle değil, güven, destek, geri bildirim, kurum kültürü, öğretmen yetkisi ve öğretmen itibarıyla kurulur. Disiplin bir afiş değildir öyle asılsın ama okulun her gün tekrar ettiği ortak bir davranıştır. Okulun kültürüdür. Aziz dostlarım, 15. maddede size 30 maddelik bir manifesto sunmuş oldum. Geldik 16. maddeye. Yöneticiye, öğretmene, veliye ve politika yapıcıya bir mesajım olacak burada. Aziz dostlarım, yavaş yavaş da programın sonu yaklaşırken bu 3. maddeyle alakalı bu hafta bitirmek istiyorum çünkü. Sizin vesilenizle bu 4 kesime doğrudan seslenmek istiyorum. Yöneticiye mesajım şu. 10 mesajım var. 1. Öğretmeninizi yalnız bırakmayın. 2. Olay büyümesin diyerek okul kültürünü küçültmeyin. 3. Öğretmenin uyarısının arkasında durun lütfen. 4. Kurallarınız az olsun ama mutlaka uygulansın. 5. Ne yapın edin veli baskısı karşısında öğretmeninizi savunmasız bırakmayın. 6. Disiplin süreçlerini geciktirmeyin, savsaklamayın. Geç gelen adalet, adaletsizliktir, bunu unutmayın. 7. Amaç kayda girmek, kayda almak değil, tutana kadar tutarlığa da önem verin. 8. Zor sınıfları öğretmenin kişisel başarısızlığı gibi görmeyin. Bu okulun başarısızlığı ya da başarısı. 9. Rehberlik servisini gerçekten önleyici bir güç haline getirin aziz dostlarım. Ve 10. Yönetici odasını şikayet merkezi değil, okul iklimi merkezi yapın. Okulun iklimlendirme merkezi orası olsun. Öğretmen arkadaşlarıma, meslektaş dostlarıma da 10 mesajım var. Değerli öğretmen arkadaşlarım, okul süt olsa da mayanın siz olduğunu asla unutmayın. Sınıfın lideri olduğunuzu, hatta bir ülkenin gerçek liderleri olduğunuzu, bir ülkenin öğretmenlerinin çapından bir birim daha büyük olamayacağını lütfen Allah rızası için unutmayın. 2. Sakinliğiniz otoritenizin bir parçasıdır. Sakin kalmayı, eğitim mi alıyorsunuz, kursa mı gidiyorsunuz, kitap mı okuyorsunuz, uygulama mı yapıyorsunuz, bunu öğrenin. 3. Öğrenciyle asla güç savaşına girmeyin. 4. Davranışı kişilikten ayırın. İnsanlar davranışlarının sahibidir ama hiçbir insan davranışına eşit değildir. İnsan hata yapabilir. Bir insanı olduğu gibi davranırsanız olduğu gibi kalır ama olması gerektiği gibi davranırsanız olması gerektiği gibi olur. 5. Kurallarınızı az, net ve uygulanabilir tutun. 6. Olumlu davranışı görünür kılın. 7. Yalnız kaldığınızda bunu kişisel yetersizlik sanmayın. Inner voice dediğimiz içsel seslerinizi de güçlendirin. 8. Zor durumla karşılaştığınızda destek istemekten çekinmeyin, kaçınmayın. 9. Her zor öğrenciye sadece sorun olarak bakmayın ama sınırı da kaldırmayın. İnanın, hani okul dönemimdeki Münir Arıkan'ı tanısaydınız aziz dostlarım, sanıyorum radyonun kapısından bile geçmesine izin verilmeyebilirdi diye düşünüyorum. Zulmettiğim, kadrine girdiğim, haksızlık ettiğim, üzdüğüm, Yanlış, kaba, kötü davrandığım bütün arkadaşlarımdan huzurlarınızda özür diliyorum. O bilir, bu bilir, o bilir değil şimdi diyerek en azından böyle bir özür beyanı yapmış olayım. İnsanlar değişiyor yani, onu söylemeye çalışıyorum. Ve on, değerli öğretmen arkadaşlarım, sizin itibarınız sınıfın öğrenme zeminidir. İtibarınızı yüce ve âli tutun. Ve elbette aziz dostlarım, siz değerli dinleyenlerime, Allah'ın veli kullarına hem de çocuklarının velisi olan siz vasilere, velilere o mesajım var. Bir, çocuğunuzun yanında asla ve asla öğretmeninizi itibarsız hale getirmeyin. İtibarsızlaştırmayın. İki, her şikayette çocuğunuzu otomatik haklı kabul etmeyin. Hatta bazı şikayetleri dinlemeniz bile çocuğun nezdinde demek ki ben yıkılabiliyorum anneme babama imajı verir. 3. Öğretmeni rakip değil, ortak görün. 4. Çocuğunuza hakkı kadar sorumluluğu da öğretin. 5. Okulun disiplini düşmanlık gibi okumayın, böyle anlamayın. 6. Öğretmenin uyarısını çocuğun kişiliğine saldırı sanmayın. Olayı bütün çerçevesiyle değerlendirin. 7. Ve bu konuda çocuğunuzun davranışını sınıfı nasıl etkilediğini düşünün. Okullarda bazen farklı böyle soru tipleri hazırlıyorum. Öğretmen arkadaşlarla yaptığımız çalışmalarda. Mesela öz değerlendirme, öz saygı, öz kimlik, öz güven adına empatik bakış açısı mı var, yoksa çocuğun kendine olan o bencilliği, egoistliği mi tavan yapmış? Özgüven derken, öz saygı derken hiç mi kendine dokundurmuyor? Mesela babasıyla gidiyor yavrucak. Yolda bir kaza yapıyorlar, birine çarpıyorlar. İşte orada sorularda şöyle bir şey var. Hani babanı ihbar eder miydin? Devam ettiniz, gittiniz. O çarptığınız kişi zarar gördüyse bunu takip eder miydin? Ya da arabadan inip ona yardımcı olmak ister miydin? Bu konuda babanla kavga eder miydin? Birini arar mıydın? Çarptığınız kişiyle alakalı mahkemenin önüne çıktınız. Babana ne kadar ceza verilmesini isterdin? Ve bir anda çarptığınız kişinin en yakın, en sevdiğin, en önemli arkadaşın olduğunu anladığında bu babana verecek cezanın farklı olmasını ister miydin gibi böyle empati zirve yaptıracak sorularla aslında çocukları da düşünceye davet ediyoruz. 8. Öğretmenle konuşurken suçlayıcı değil, çözüm odaklı olun. 9. Okulun otoritesini evde, hele hele çocuklarınızın nezdinde asla zayıflatmayın. Ve 10. Unutmayın. Öğretmen güçlü olursa çocuğunuzun eğitimi de, ülkenin geleceği de güçlenir aziz dostlarım. Geldik en önemli kısma, politika yapıcılarımıza ve eğitim camiasının yetkililerine. Çünkü onlar bu ülkenin geleceğiyle alakalı imza yetkisi olan, kanunu yapan ve bunu uygulayan insanlar. Evvelen ve bir numarada öğretmenlik ülkenin en seçici mesleklerinden, en seçkin mesleklerinden biri haline getirilmelidir. Bir ülke en parlak zihinlerini sadece tıp, mühendislik, hukuk ve teknoloji alanlarına yönlendirip öğretmenliği ikinci, üçüncü, hatta sonuncu tercih mesleği haline getirirse geleceği yok olur. Geleceği zayıflar. Eğitim politikasının İlk hedefi şu olmalı: en kaliteli öğrencilerimizi öğretmenliğe çekmek. Çünkü sınıfa en nitelikli insan girmedikçe öğretmen olarak sınıftan en nitelikli insan çıkmasını beklemek gerçekçi değildir. 2. Öğretmen itibarı sembolik değil, stratejik bir eğitim politikası meselesidir aziz dostlarım. Dubai merkezli Warkey Foundation'ın Global Teacher Status Index çalışması öğretmen statüsü ile PISA başarısı arasında ilişki olduğunu ortaya koyuyor. Bu şu demek: öğretmenin toplumdaki değeri yükseldikçe öğrencinin öğrenmeye, okulun disiplinine, ailenin eğitime ve toplumun geleceğe bakışı da değişiyor. Öğretmen itibarı sadece öğretmenin gönlünü almak için değil, ülkenin öğrenme kapasitesini artırmak ve geleceğini kurtarmak adına yükseltilmeli. 3. Öğretmen yetiştirme sistemi baştan sona yeniden tasarlanmalıdır. Öğretmenlik sadece konu bilmek değildir. Öğretmen, çocuk psikolojisini, ergen psikolojisini, sınıf yönetimini, karakter eğitimini, öğrenme bilimini, kriz iletişimini, aile iletişimini, ölçme ve değerlendirmeyi, rehberlik hassasiyetini ve ahlaki liderliği bilmelidir. öğretmen yetiştiren fakülteler sadece diploma veren kurumlar değil, insan yetiştiren, insanı yetiştiren merkezler haline getirmelidir. 4. Öğretmen adaylığı güçlü bir usta çırak modeliyle desteklenmelidir. En iyi öğretmen test çözerek, kitap okuyarak, puan toplayarak değil, en iyi öğretmeni izleyerek, sınıfa girerek, hata yaparak, ateşin tadını yanarak öğrenerek, geri bildirim alarak, ustasının yanında olgunlaşarak yetişmelidir. Bu yüzden öğretmen adaylığı kağıt üzerinde değil, gerçek sınıf ortamında güçlü mentor bir öğretmen desteğiyle, uzun süreli usta çırak uygulama ve gözlem sistemiyle yürütülmelidir. Beş. PISA sonuçları sadece sınav başarısı olarak değil, sınıf iklimi alarmı olarak da okunmalı ve gereken tedbirler alınmalıdır. PISA bize yıllarca öğrencinin matematik, fen ya da okuma, okur yazarlığını becerisini söylemiyor. Öğrencinin okulda kendisini nasıl hissettiğini, sınıfta derse odaklanıp odaklanmadığını, öğretmenin dinlenip dinlenmediğini ve öğrenme ikliminin bozulup bozulmadığını da gösteriyor. Eğer öğrenci sınıfta iyi çalışamıyor, dikkati dağılıyor, öğretmen dinlenmiyor ve öğrenme hakkı zedeleniyorsa, mesele sadece akademik bir skor değil, ahlaki ve kurumsal bir durum meselesidir. 6. Öğretmen yetkisi sınıfta gerçek karşı olan bir mesleki güvenceye dönüştürülmelidir. Öğretmene sınıfı yönet deyip sonra onu veli baskısı, idari belirsizlik, hukuki korku ve disiplin boşluğu içinde, hele hele sosyal medya baskısı içerisinde ona maruz bırakmak adil değildir, adaletli değildir aziz dostlarım. Öğretmenin sözü sınıfta bir ağırlık taşımalı, bir özgür ağırlığı olmalıdır. Öğretmen uyardığında arkasında okul yönetimi, mevzuat, veli kültürü ve toplumsal saygı olmalıdır. Hani nasıl ki isteyince bunu yapabiliyoruz, kadının beyanı esastır diye hukuk sistemimizde bu yer ettiyse, öğretmenin beyanı da esas haline getirilmelidir bir an evvel. 7. Okul yöneticileri öğretmeni denetleyen memur değil, öğretmeni güçlendiren eğitim lideri olarak yetiştirilmelidir. Bir okul müdürünün en önemli görevi sadece bina, tören, evrak ve prosedür yönetmek değildir. Okul müdürü her şeyden evvel okulun kültürünü, sınıfın iklimini, öğretmenin motivasyonunu, sınıfın disiplinini, veli dilini ve okulun ahlaki omurgasını yöneten kişidir. Öğretmeni yalnız bırakan yönetici farkında olmadan sınıfı da yalnız bırakır, ülkesini de yalnız bırakır. 8. Öğretmenin mesleki gelişimi seminer formalitesinden çıkartılıp sürekli gelişim sistemine dönüştürülmelidir. Öğretmen bir kere mezun olup 40 yıl aynı bilgiyle sınıfa giremez. Öğrenme bilimi değişiyor, çocukların dikkat yapısı değişiyor, dijital dünya değişiyor, aile yapısı değişiyor, sınıf davranışları değişiyor, her şey değişiyor. Değişmeyen tek şey değişimin kendisi derler ya. İşte bu yüzden öğretmen gelişimi, koçluk, mentorluk, akran öğrenmesi, sınıf gözlemi, geri bildirim ve en iyi örneklerin paylaşımlarıyla sürekli hale getirilmelidir. 9. Dubai merkezli sürekli anlattığım size Global Teacher Prize mantığıyla iyi öğretmenler ülke çapında görünür kılınmalıdır. Varkey Foundation'ın Global Teacher Prize yaklaşımı bize şunu hatırlatır. Global Öğretmenler Ödülü. Büyük öğretmen sadece ders anlatan kişi değildir. Öğrencisinin hayatına dokunan, okuluna, mahallesine, toplumuna, mesleğine değer katan kişidir. Biz de kendi ülkemizde iyi öğretmen örneklerini daha görünür kılmalı, öğretmenliği yeniden gençlerin hayal kurduğu, ailelerin gurur duyduğu, toplumun saygı gösterdiği bir meslek haline getirmeliyiz. Ve 10. Öğretmeni merkeze almayan hiçbir eğitim reformu kalıcı sonuç üretmez, üretemez. Müfredat elbette değişebilir, sınav sistemi değişebilir, bina yapılabilir, teknoloji alınabilir, proje başlatılabilir. Ama sınıfa giren öğretmen güçlü değilse, itibarlı değilse, bilgili değil, bilge değilse, iyi yetişmemişse, bildikleriyle amel etmiyorsa, yönetim tarafından desteklenmiyorsa ve sürekli yalnız bırakılıyorsa, reform sınıf kapısında etkilerini kaybeder. Eğitim reformunun kalbi öğretmendir. Bir ülkenin eğitim reformu bir öğretmenin kalbinde yaşar. Öğretmenin kalbi pır pır çarpmıyorsa eğitim reformu da tık atmıyordur. Öğretmeni seçmeden, yetiştirmeden, desteklemeden, korumadan ve yüceltmeden geleceği inşa edemeyiz aziz dostlarım. Unutmayalım, Bir ülke öğretmeni yükselttiği kadar yükselir, yücelttiği kadar yücelir. Öğretmeni yalnız bıraktığı kadar da geleceğinde kendini yalnızlaştırır ve yalnız bırakır. Ve son olarak bu önemli 10 maddeye 2 madde de Münir Arıkan'dan hediye olarak ilave etmek istiyorum. 11. Çocuklarımıza matematiği sevdirecek matematik öğretmenleri yetiştirmelidir sistemimiz, devletimiz, hükümetimiz. Matematik sadece sayı, işlem, formül ve sınav konusu değildir. Aziz dostlarım, matematik insanın hesap etme, muhasebe yapma, ölçüp biçme, mukayese etme ve sebep-sonuç ilişkisi kurma ve bunun sonucunda da olayları yerli yerince anlama ve değerlendirme bilgeliğidir. Bir çocuk matematiği severse sadece problem çözmeyi sevmez. Sadece problem çözmeyi öğrenmez. Düşünmeyi de öğrenir. Sadece işlem yapmayı değil, zihnini düzenlemeyi de öğrenir. Matematik hayatın omurgasıdır. İlimlerin dili, teknolojinin zemini, mühendisliğin aklı, ekonominin hesabı, mimarinin dengesi, sanatın oranı, ticaretin muhasebesi ve hayatın ölçüsüdür. Aziz dostlarım, hiç unutmuyorum, yıllar evvel Bill Clinton Amerikan başkanıyken Human Genome Projesi bir miktar böyle başarıya uğrayıp da açıklanabilir düzeye geldiğinde hiç unutmuyorum şöyle demişti: matematik Tanrı'nın evreni yaratma bilimidir, ölçüsüdür. Genetik de Tanrı'nın insanı yaratma bilimi ve ölçüsüdür. Bu iki cümleyi lütfen unutmayın. Matematik temeli zayıf olan bir eğitim sisteminde fen bilimleri, mühendislik, teknoloji, yapay zeka, ekonomi ve stratejik düşünme güçlü biçimde inşa edilemez. Çünkü matematik sadece bir ders değil, bütün ilimlerin üzerine bina edildiği zihinsel bir zemin ve altyapıdır. Bilimlerin temelidir. Bu yüzden tüm politika yapıcılarımıza ve eğitim camiamızın yetkililerine çağrım şudur: çocuklara matematiği korkutan değil sevdiren, ezberleten değil düşündüren, işlem yükleyen değil akıl yürüten, çocuğun zihnine matematik güzelliğini, düzenini, hayatla olan bağını gösterebilen matematik öğretmenleri yetiştirelim. Çünkü çocuklar dersten evvel o dersin öğretmenini sever. Çocuklarımızın öğretmenini sevmediği bir dersi sevmeleri imkansızdır. Çok şahit olmuşumdur. Siz de şahit olmuşsunuzdur aziz dostlarım. Matematiği kötü bir öğrencinin öğretmeni değiştiğinde yeni gelen öğretmeni seven çocuğun matematiği de bir anda süper olur, notlar ikinci yarı değişir. Ya da matematiği süper olan bir öğrencinin öğretmeni değiştiğinde yeni gelen öğretmenle nefret eden çocuğun gitgide matematiğe olan ilgisi de sevgisi de dip yapar ve ikinci dönem matematikten sınıfta bile kalabilir. Dersten önce öğretmen, bunu lütfen unutmayalım. Matematiği seven bir çocuk sadece sayıları değil, hayatı daha doğru okumayı, bütün bağımsız değişkenler arasında bağlantı kurmayı öğrenir. Bir ülke öğretmenini yükselttiği kadar yükselir, matematiği sevdirdiği kadar düşünür, üretir ve geleceği inşa eder. Ve gelelim son maddem. İki madde Münir Arıkan'dan vasiyet demiştim ya, eklediğim. Çocuklarımıza dinini sevdirecek, dinlerini sevdirecek, rol model olacak din dersi öğretmenleri yetiştirmeliyiz. Şeytanın tüm ordularının aziz dostlarım dine ve dindarlığa karşı savaş açtığı şu hayatta bu çok ama çok önemlidir. Din dersi sadece bilgi aktarma dersi değildir. Din, insanın Allah'la bağını, ahlakla ilişkisini, kul hakkına hassasiyetini, İnsanlara göstereceği merhametini, toplum içinde uygulayacağı edebini ve tüm insanlığa karşı sorumluluğunu ve hayatı anlamlandırma biçimini inşa eden en derin eğitim alanlarından bir tanesidir. Batı'nın neden bütün gücüyle çocuklara mecburi din dersi verilmesine karşı çıktığını anlıyor musunuz? Fiziği, kimyayı, müziği, matematiği, sporu, jimnastiği, piyano çalmayı ve tenis oynamayı neredeyse 2-3 yaşından başlatacak olan ilkesizler, iş din dersine gelince bekleyin, çocuk büyüyünce kendi karar versin, kendi dinini kendi seçsin diyorlar. İyi, Bekleyelim o zaman. Çocuk hangi spor dalına, hangi sanat dalına, hangi hobiye, hatta hangi derse ve hangi alana ilgi duyuyorsa o da açığa çıkana kadar, 17-18 yaşına kadar bekleyelim, onu da vermeyelim. Sonra çocuk neyi öğreneceğine kendisi karar versin. Ya böyle saçma bir felsefe, böyle bir saçma bir akıl yürütme olabilir mi aziz dostlarım? Din eğitimi anne karnına düşmeden başlar. Anne karnında devam eder, süt emzirme döneminde perçinlenir, erken çocukluk döneminde de %80-85 tamamlanır. Bu dönemlerde çocuklarımız kimlerin ellerinde Allah aşkına bir bakar, düşünür, akleder misiniz? Allah lillah aşkına. Bir çocuk dinini severse sadece bazı bilgileri öğrenmez, hayatına istikamet kazandırır. Sadece ibadetlerin şeklini değil, ibadetin ruhunu kazanır ve kavrar. Sadece helal haram bilgisini değil, vicdan, edep, merhamet ve sorumluluk ahlakını öğrenir. Din, hayatın mana omurgasıdır. İnsanın niyetini temizleyen, davranışını terbiye eden, kalbini yumuşatan, nefsini dengeleyen, ailesiyle, toplumla, Rabbi ile ilişkisini güzelleştiren ilahi bir rehber ve kılavuzdur din. Din temeli doğru verilmezse bilgi artabilir ama hikmet eksik kalır. İrfan eksik kalır. Başarı büyüyebilir ama ahlak zayıf kalır. Zeka gelişebilir ama vicdan derinleşmeyebilir. Bu yüzden din dersi öğretmeni sadece anlatan kişi değildir aziz dostlarım. Haliyle, tavrıyla, merhametiyle, adaletiyle, nezaketiyle ve her şeyden öte temsil gücüyle çocuğun gönlünde dine açılan bir manevi kapıdır öğretmen. Çocuk çoğu zaman dini önce kitaptan değil, dinini güzel yaşayan bir öğretmenin yüzünden, sesinden, adaletinden, merhametinden ve ahlakından öğrenir. Bu yüzden politika yapıcılarımıza ve eğitim camiamızın yetkililerine son çağrımız şudur. Çocuklara dini korkutarak değil, sevdirerek, ezberleterek değil, anlamlandırarak, yargılayarak değil, rehberlik yaparak, soğutarak değil, ısındırarak, bilgiyi ahlakla, ibadeti merhametle, imanı hayatla buluşturan rol modeli din öğretmenleri yetiştirelim. Çünkü çocuk dinini severse sadece dersini öğrenmiş olmaz. Kendini, Rabbini, sorumluluğunu ve hayatın manasını da daha derinden okumuş olur. Burada modern yönetim düşüncesinin temel ilkelerinden birisiyle konuyu bağlayalım inşallah. Kurumlar sadece iyi niyetle değil, iyi sistemlerle ayakta kalırlar. Okul da böyledir. İyi insanlar elbette kıymetlidir. Fakat iyi niyet, tutarlı işleyen bir okul kültürünün yerine geçmez. Öğretmeni destekleyen, öğrencinin sorumluluğunu takip eden, davranışın sonucunu adil biçimde üreten bir sistem yoksa disiplin kişisel çabalara mahkum olur. Burada Varkey Foundation'ın sürekli anlattığım Global Teacher Prize kriterleri politika yapıcılara da güçlü bir ayna tutuyor. Bir öğretmenin sadece sınıf içi performansıyla değil, mesleğe katkısıyla, topluma etkisiyle, değer temelli eğitim anlayışıyla ve meslektaşlarına örnek olmasıyla ölçülüyor. Bunu da Oxford Eğitim Fakültesi yapıyor Londra'da. O halde eğitim politikası da öğretmeni sadece ders saatini dolduran bir memur olarak değil, toplumun geleceğini inşa eden stratejik bir mimar, bir insan mühendisi olarak görmelidir. İyi niyet sınıfı başlatır, tutarlı disiplin sınıfı ayakta tutar. Ve son olarak aziz dostlarım unutmayalım, disiplin yoksa ahlak da yoktur, eğitim de yoktur. Bugün aslında bu son 3 bölümlük programla tek bir meseleyi konuşmuş olduk. Sınıf ortamının bozulmasını. Ve bu bozulma karşısında okul yönetimiyle öğretmenlerin nasıl çaresiz, etkisiz ve yetkisiz hissedebildiğini konuştuk. Sizin de gördüğünüz gibi, benim de arz etmeye çalıştığım gibi, gördük ki mesele sadece öğretmenin sınıf yönetim becerisi değil. Mesele öğretmenin arkasındaki okul kültürüdür. Mesele yönetimin duruşudur. Mesele kuralların uygulanabilirliğidir. Mesele öğrencinin öğrenme hakkıdır, disiplinin caydırıcılığıdır. Mesele öğretmenin mesleki itibarıdır. Okulun ahlaki omurgasıdır. Sınıf ortamı bozulduğunda öğretmen yalnızlaşır. Öğretmenin yalnızlaştığı dönemde okul da zayıflar. Okul zayıfladığında disiplin çözülür. Disiplin çözüldüğünde öğrenme zeminini kaybeder. ve öğrenme zemini kaybolan yerde eğitim ahlaki derinliğini kaybeder. OECD ve PISA verileri sınıf içi disiplin ikliminin, öğretmen desteğinin, öğrencinin okulla adiyetinin ve güven duygusunun öğrenme sonuçlarıyla birlikte düşünülmesi gerektiğini gösteriyor. Varkey Foundation'ın öğretmenin toplumsal statüsü, UNESCO'nun öğretmen açığı ve öğretmenlik mesleğinin cazibesi, okullarda hangi uygulamanın gerçekten işe yaradığını araştırma bulgularına ve saha kanıtlarına göre bize veriyor. Bu anlamda İngiltere merkezli bağımsız bir eğitim araştırma kuruluşu olan Education Endowment Foundation, kısa adıyla EEF, okul çapında tutarlı davranış politikalarını öne çıkartıyor. Bütün bu kurumların ortak mesajı aslında şu: eğitim öğretmeni yalnız bırakarak güçlenemez. Aziz dostlarım, eğitim sadece bilgi aktarmak değildir. Eğitim insan yetiştirmektir. İnsan yetiştirmek ise sadece zihinle olmaz. Karakterle olur, ahlakla olur, sorumlulukla olur ve her şeyden öte disiplinle olur. Disiplin ahlakı besler. Ahlak eğitimi olgunlaştırır. Disiplin yoksa ahlak zayıflar. Ahlak zayıfsa eğitim sadece bilgi aktarımına düşer. Bilgi aktarımı insan yetiştirmeye yetmez. O yüzden bugünün son cümlesi şu olsun: disiplin yoksa ahlak da yoktur. Ahlak yoksa eğitim de yoktur. Çünkü eğitim bilginin disiplinle yoğrulup ahlakla olgunlaşmış halidir. Aklı matematikle ölçülü, kalbi inancımızla istikametli, ruhu öğretmenle yoğrulmuş tertemiz nesiller yetiştirebilirsek, geleceği sadece kurmuş değil, ihya da etmiş oluruz. Bir ülkenin geleceği, sınıflardaki öğretmenin itibarı, öğrencilerindeki öğrenme aşkı, ailelerindeki sorumluluk ahlakı ve okullarındaki insan yetiştirme ciddiyeti kadar yükselebilir. Öğretmeni yücelten, öğrenciyi seven, aileyi sorumluluğa çağıran ve okulu yeniden insan yetiştirme ocağı yapan milletler sadece eğitim sistemini değil, geleceğini de ihya ederler. Sınıflarımızın zorbalık değil, ilme ve irfana, bilgi ve bilgeliğe menbaalık yaptığı bir gelecek diliyorum. Bu duygularla hepinizi Rabbi Celim'e emanet ediyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun efendim.